أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 701. حديث: ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بحلم قط، وَلَا نَكَسَ مَالٌ مِنْ صَدَقَ. Allah hiç kimseyi cehaleti sebebiyle yüceltmez. Hiç kimseyi de yumuşak huyluluğuyla rezil duruma düşürmez. Bir mal da sadaka vermekle eksilmez. Hayat adına kural koyma yetkisinin Allah'a ve onun izniyle Resulüne bağlı olduğunu biliyoruz. İşte bu kuralların din olduğuna inanıyoruz. Dinimizin bize bildirdiği kurallardan 3 tanesini bu şerefli sözüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize lütfetmiş durumda. Tekrar okuyoruz. Ma e'azzallahu bi cehlin kattu. Allah'ın razı olduğu ve gazap ettiği şeyleri bilmeyen, yani kitap ve sünnetten haberi olmayan hiçbir cahil kimseyi Allah aziz etmez, üstün kılmaz, şerefli hale getirmez elbette. Aynı şekilde وَلَا اَزَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ. Hiç kimseyi de yumuşak huyluluk, bir başka ifadeyle duyarlı davranış veya halimlik ile rezil etmez, zelil ve horlanmış hale getirmez Allah. Aynı şekilde وَلَا نَكَسَ مَالٌ مِنْ صَدَقَ. Bir mal da sadaka vermekle eksilmez. Buna göre, İslam'ın cahil dediği ve alim dediği kimseleri iyi bilelim. Zaten bunu bilmek ilimdir, değilse bu konuda İslam'ın bildirdiklerinden habersiz olan insanlar cahildir ve söz söylemeye yetkileri yoktur. Kim azizdir, kim zelil, bunun bilgisi ancak İslam'ı bilmeye bağlıdır. İslam konusunda cahil olanlar, cehaleti sebebiyle bu konuda susmaları gerekir. Yani bir insan Kur'an'dan sünnetten haberi yoksa ya da sadece namaz bildiğini zannediyor, namazın misyonundan haberi yoksa veya abdest almayı bile bilmiyor ama abdest alana saygı duyuyorsa, Kur'an'dan bir surenin diyelim ki unutulmuş bir ortamda ne anlama geldiğini anlatacak kadar bilmiyor ama Kur'an bildiğini iddia ediyorsa, biraz daha açalım isterseniz. 114 sureden herhangi biri, mesela hani en kısa surelerden biri olarak Kevser suresi, diyelim ki bir köyde, bir kentte, bir bölgede, bir arkadaş grubunda veya akrabalar arasında bu sureyi bilen hiç kimse yokken, yani evlenme veya boşanmalarında, baba veya anne olmalarında, ziyaret ya da ziyafetlerinde, ticari hayatlarında, ekonomik dünyalarında veya siyasal yapı ve yapılanmalarında, karar alırken bu sureden haberleri olmayan bir toplumsal yapıda bir adam, eğer ben bu sureyi biliyorum, bakın bu sure sebebiyle siz, aldığınız kararlarda şöyle yapmalı ya da böyle yapmamalısınız şeklinde o sureden haberdar değilse, o adam cahildir, o surenin cahili. Peki 114'te hiçbir tane yoksa? Adam hepten cahil değil mi? Söyleyin, piyasada insanların kendi kendilerine alim demeleri ya da ilim ve irfan rütbelerinden söz etmelerinin bu anlamda ne değeri olacak? Kimseyi itham etmek için söylemiyoruz. Öyle bir derdimiz de yok zaten. Önemli olan birilerinin cahilliğini tespit değil, önemli olan birilerinin ilim ve irfana yönelmelerini sağlamaya çalışmaktır. Yani o birilerinin başında ben olmalıyım. Ben cehaletten kurtulmaya, ben ilim ve irfan sahibi olmaya, ben Müslümanlığı bilmeye gayret etmeliyim. Ondan dolayı bu söylediğim sözlerin bir teşvik unsuru olduğuna inanıyorum. Birilerini suçlama adına değil elbette. Ama iyi düşünün, yeniden düşünelim, beraber düşünelim. Aslında benim bu düşüncemin bana sıkıntı verdiğini biliyorsunuzdur herhalde. Yanılıyorsam veya isabet edememişsem gelin yardımcı olun da ben de kurtulayım. Bir adam Kur'an'dan bir sure bilmiyorsa, aa olur mu öyle şey? Elem tere li ilafi üç kulfü bi elham, ben bunları çoktan ezberlemişim diyebilir. ne dediğini bilmiyorsa, o sureyle hayatını düzenlemeyi bilmiyorsa, o sureyi bilmeyen adama göre fark atacak bir bilgiye sahip değilse, o sureden habersiz bir insanın yaşantısıyla kendisinin ne fark olduğunu bilmeli değil mi bu adam? Yani o sureden hiç haberi yok, hatta Kur'an'da böyle bir surenin olduğunu bilmemiş, lafzından haberi yok, manasından haberi yok, kelimelerinden, harflerinden, harekelerinden haberi yok bir adamla, o ayetlerin düzenleyeceği hayat programında ondan habersiz bir adamın hayat programını kendisine plan ve proje olarak seçmişse ne dersiniz, bu adam da cahil değil mi? Dükkanına tezgahına karışmıyorsa, evine barkına karışmıyorsa, komşularla ilişkisine karışmıyorsa, zevk dünyasına, değerler sistemine karışmıyorsa, insan anlayışına, eşya anlayışına karışmıyorsa bu adam cahil değil mi size göre? Peki bu cahil adamın bu cehaleti sebebiyle aziz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Belki insanların gözünde evet, toplumsal alanda evet, ama Allah katında izzet ve şerefe sahip değildir bu adam. Yani şerefsizin teki dedin diye üzerime gelmeyin, öyle demek istemedim. Bu adam şerefli olmak istiyorsa biraz ayet öğrensin. Kaç ayet öğrenmişse o kadar şerefli, ama kendisinden ne kadar çok daha fazla ayet bilen varsa o ondan daha şereflidir elbette. Hani Kaf suresinden öğreniyorduk, bu kitabın şerefli bir kitap olduğunu, şerefin bu kitapla gerçekleşeceğini beyan ediyordu ilk ayeti Vel Kur'anil Mecid bölümüyle. Onun için insanlar Kur'an'dan ne kadar haberdar, sünnetten ne kadar haberdar iseler o kadar alimdirler, alimdirler. Alim olan Allah'ın, alim olan Allah'ın kulu olarak bir şeyler öğrenmişlerdir Allah'tan, ama bundan habersiz olanlar, işte onlar Allah'ın rıza ve gazap yolunu bilmeyen adamlar, helal ve haramı bilmeyen adamlar, onlar cahildir ki izzet ve şeref onların hakkı değildir. Malı çok olan, rütbesi çok olan, makamı farklı olan, mevkii değişik olan, statüsü ayrı olan, ya efendi bilmem nesi ne biçim olanlar değil, Kur'an ve sünnetten haberdar olup, Kur'an ve sünnetin ilmine vakıf olanlar, yani cehaletten kurtuluş oranlarıyla onlar iyi bir Müslümandırlar. Ve bu Müslümanların aziz olmak, üstün olmak, şerefli olmak hakkıdır. Allah da onları şerefli kılacak, onları izzet ve şerefe nail edecektir. Diğer taraftan, وَلَا اَزَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ Bir adam da eğer yumuşak huyluysa, ama duyarlı bir davranış sahibi ise, yani halim ise, evmez kızmaz, acele etmez ama gerekeni yapıyorsa, yapmaya çalıştığı kulluğun sonucundan sorumlu olmadığı bilinciyle gücü yettiğince kendine düşeni yapmaya gayret ediyorsa, işte bu adam da bu özelliklerinden dolayı hiçbir zaman rezil olmaz, zelil olmaz, hor ve hakir hale gelmez elbette. Çünkü Allah'a dayanmış, ona imanıyla gayrete gelmiş, onun dediğini yapmaya çalışmıştır. Daha nesi var ki adamın? Ne yapsın ki başka? Niye gücü yeter ki? Acelesi ne? Oğlunu eğitecekmiş. Aceleyle olmaz ki. Kızını terbiye edecekmiş. Acele etmesi gerekmez ki. Oldu bittiye getirmesi, oldu bitti tamam demesi mümkün değil ki. Hanımıyla geçiminde, kocasıyla geçiminde Allah'ın ve Resulünün dediklerine dayanmaya çalışıyorsa, onları gücü yettiğince gerçekleştirmeye gayret ediyorsa, bu adam neden rezil olsun ki? Başaramamış mı? Olur mu öyle şey? Başarının dünya platformunda gerçekleşeceğini kim söylemiş zaten? Bakın insanlık tarihine, bakın peygamberlere, nice örnekler göreceksiniz. Dünya hesabına göre başarısız diyeceksiniz öyle mi bir de utanmadan? Olur mu? Onlar hep başarılı, onlar hep başarmış durumdalar. Hadisin sonunda da malla ilgili bir kural öğreniyoruz. وَلَا نَكَسَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ Yani malınızı sadaka verince azalacağını zannedeceksiniz öyle mi? Asla ve kat'a. Kesinlikle hayır. Çünkü bir malı ondan verilen sadaka ancak bereketlendirir, eksiltmez. Ama sadakanın İslami bir terim olduğunu unutmayacaktık. Yani bir Müslüman ancak malını sadaka olarak verir, değilse Bir adam malından ve mülkünden Allah'a ve Resulüne imandan dolayı değil, kendi kafasına göre takılması veya toplumsal baskıların belki mağlubiyeti neticesinde birilerine vermek zorunda kalmışsa, yani birileri önüne geçmiş de onun malından haraç alıyorlarsa, o zaman adam sadaka vermiyor ki zaten. Adam malının Allah'a ait olduğunu bilecek ve Allah'ın bu malda senin hakkın var, aslında benim ama sana veriyorum kullanman için. Ama aynı zamanda başka kullarıma da, şöyle şöyle özellikte olan kullarıma da vermen gerekir, ben onu da istiyorum diyorsa, adam bu Allah'ın emrine sadakatle bağlılığını gerçekleştirmek, tasdik ettiğini ortaya koymak için malından bir bölümünü sadaka olarak birilerine verecektir. O zaman bu mal eksilmez, mümkün değil. Cömertlikte çevresindeki insanlardan daha önde olan bir Müslüman hocadan söz ettiler. Hatta o kadar ki başkalarının akıl almaz derecede anlamsız ve mantıksız infak ettiğini iddia edenler bile oldu. Yani adam cebindeki para kadar infak etmiyormuş, bazen borç alıp onu da infak ettiği oluyormuş. Allah hayrını artırsın. Birileri eğer nazlanma makamındaysa, hani hocadır diye, seviyorum diye, onunla bir diyalog imkanı buldum diye konuşmaya cüret ve cesaret etmişlerse, bazen diyorlarmış ki, ama hocam, yani o kadar da siz sorumlu değilsiniz gibi, ya da acaba bu kadar gerek yoksa, yani sen acaba bu paralardan birazını da kendine ayırsan da, yarın için, çoluk çocuğun için, kendin için harcama imkanı bulsan filan diye itiraz ederlerse, hoca gayet rahat, hemen Sebe suresinden 39. ayeti hatırlatıyormuş. Kul, İnne Rabbi yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh. Söyle onlara, sen kendine, sen herkese söyle, sen bana söyle, ben sana söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam önce söyledi ve kıyamete kadar söylemeye devam edecek. Allah diyor ki söyleyin, benim Rabbim rızkı dilediğine dilediği kadar kullarından kime isterse ona yaydıkça yayıverir. Bol bol verir. Alabildiğine, olabildiğine verir ama kimilerine de yeterince vermiştir. Yani kulluk için yeterli miktarda rızık vermediği kimse olmaz Allah'ın. Ama kimisine topraktan verir, kimisine taştan, kimisi dağdan toplar, kimisi ovadan, kimisine babadan kalır, kimisine evlattan, ama kimisi zekattan alır, kimisi sadakadan, ama herkese bir rızık mutlaka ulaşır. Fakat Allahu Teala bu ulaştırma sisteminin sanki bize özellikle yansıyacak bölümünü ayetin devamında şöyle beyan ediyor. Ve ma enfaktum min şeyin, ama iyi bilin ki eğer siz size tahsis edilen, size ulaşan rızıktan Allah için harcarsanız, Allah için infak ederseniz, Allah adına verirseniz, mutlaka hemen arkasından fe huve yuhlifu, Allah size bir daha verecektir. Halef kılacak, tekrar verecek, tekrar verecektir. Orada Arapça bilenler bilir, F harfinin takibiye denilen bir anlamı vardır. Yani takiben, hemen arkasından, sen onu yapar yapmaz bu da arkasından, Allahu Teala'nın lütfu ihsanı olarak bir halef geliverecektir. Ve huve hayrul razikin, zaten Allahu Teala rızık verme adına en hayırlı olandır. Başkaları veremezler ki, bir tek Allah vardır. Hayırlı rızık verecek sadece Allah'tır. Evet, biz verirsek Allah verecek. Sadaka verince mal eksilmeyecek. Eskiden bu konularda insanlar örnek aramaya çalışırlardı. Efendim, sen saçını kesersen o bir daha büyür, hem daha gür olarak tekrar gelirmiş. Evet, işte sadakada böyle. Olur mu? Sadaka ayrı, saç ayrı şeydir. Sen saçı kime verdin ki? Sen onu birine vermedin ki zaten. Öyle olsaydı, aynı örnek gibi olsaydı, sen parandan, malından, mülkünden birilerine koparıp vermek yerine hatta ateşe atardın, denize atardın, toprağa gömerdin ve o tekrar saçın büyüdüğü gibi büyürdü, öyle mi? Olmadı, o benzemedi örnek. Peki, acaba sadakanın malı artırdığına dair bir örnek illa da arayacaksak, peygamber vermiş seni âlâ, Allah demiş seni âlâ, değilse mesela ağaca benzesek diyorlar. Budadınız, evet budamaya devam ettiniz, böylece daha gürleşti ağacınız, daha büyüdü, bu da sadakaya benzedi mi? Ama neden insanlar böyle farklı örnekleri arama derdindeler? Vermişse Allah ve Resulü bir örnek, onu can baş üstüne kabul eder, onunla o dini anlatmaya biz de çalışırız. Ama değilse, net bir ifade, dinliyoruz, Peygamberimiz dedi diye anlıyoruz, İmam Kudai bize haber vermiş diyoruz, senedi kitabın orijinalinde var. Bu tercümeye alınmadığını biliyorsunuz. Vela ne kasan malun min sadakatin, bir adam malından sadaka verdi mi o sadaka o malı eksiltmez. Hepsi o kadar. Böylece inanıyoruz. Ne gibi? Sadakanın malı eksiltmediği gibi. Siz hele bir verin de bir deneyin bakalım. Yani peygamberin sözü mü doğru mu yanlış mı mı deneyeceksiniz? Öyle değil. Eyvah, ben bugüne kadar böyle bir iman sahibi olmamışım, neden beceremedim diye deneyin kendinizi, nasıl da rahat edeceksiniz görün. Mesela, haftalık mı alıyorsunuz yoksa gündelik mi? Siz günlük mü gündelik mi çalışıyorsunuz? Kaç lira aldınız? Diyelim 10. Onun 10'da birini Allah için ayırın, infak adına. İyi ama siz zaten onuyla geçinemiyordunuz, yetmiyordu size. Evet, onun için söylüyorum. Siz onun bir tanesini bir ayırın, 9'uyla geçinirsiniz, korkmayın. Neden mi? Nasıl da ciddi ve rahat söyledim, öyle mi? Elbette o size verilenin, yani size tahsis edilen günlüğün, gündeliğin 10'da biri başkaları adına sizin kasanıza, kesenize, elinize, cebinize indi de ondan. Siz başkalarının hakkını kendinize harcarsanız geri kalan da yetmez, onu bilin. Ya onun 10'da birini bir ayırın. Öyle değil, siz haftalık alıyordunuz, öyle mi? Tamam, haftalık ne alıyor idiydiniz, 70 mi? 70'in 10'da birini, yani 7'sini ayırın. Böylece siz 70'ten 7'yi ayırınca, 10'da bir infak edince geriye kalan o 70'ten 7'si çıkıp 63 kalan bölüm size haydi haydi yetecektir. Ama öyle değil, siz aylık ya da 3 aylık ya da 6 aylık ya da yıllık mı alıyorsunuz? Yani efendim, ortalama bir hesapla söyledim. Siz size intikal eden, mülkiyetinize intikal eden o gelirinizin 10'da birini Allah'ın size verdiği malın mülkün 10'da biri olarak infak edin ki Allah adına harcayın ki Allah size bereketler ihsan etsin. Bunun daha ötesini bilmiyorum. Vermeye çalışın, hem güzel güzel verin. O zaman Allah size daha çok bereket verecektir. Hatta belki konuyla doğrudan ilgisi yok gibi ama bir bereket mantığı olarak aklıma geldi. Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, ben bu hadisi evimde misafirler olup da elhamdülillah eğer onlar yemek yiyorlarsa onlara söylemeyi seviyorum. Ama ben başka bir yerde yemek yerken söylemek çok hoşuma gitmiyor. Sanki hadi hadi bu getirdiğim yemekleri bana yediriyorsun, bir de üstelik ben birini yiyorum, 9'u sana kalacak. Hadi minnetini bir görelim bakalım da teşekkür et der gibi olmasın diye ben gittiğim yerde, misafir olduğum yerde söylemeyi pek sevmiyorum. Ama evime misafir gelmişse hatırlattığım hadis şöyle. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, hiçbir misafir ev sahibinin yemeğini yemez. Kendisi 10 tane getirir, birini yer 9'unu bırakır gider. Giderken de ev sahibinin günahlarını süpürür gider. Bir rivayette böyle. Galiba ondan dolayıdır ev sahipleri misafirlerine yeme konusunda ısrar ederler. Ederler tabi, bir lokma yiyip çekiliyorlarsa geriye 9 bereket kalacaktır. 9 lokmalık bereket, ama eğer 10 lokma yedirebilirlerse 90 lokmalık bereket kalacaktır. İstemezler mi bunu? Ama eziyet olacak kadar ısrar ederlerse bu ayrı bir sıkıntı, ondan sakınmaları gerekir. Bu hadisi öğrensinler. Bunu misafirlerine aktarsınlar, bununla nazlansınlar, hadi desinler mümkünse bir tane daha, olmazsa bir tane daha desinler. Ama ben bana söyleyenlere kolayını bulmuşum, sen bana ısrar etme, sen beni rahatsız etme, böylece ben 10 tane yeseydim Allah sana ne verecekse sen ısrar etmeyince Allah onun da 10 katını versin sana diye, maksat Allah'tan istemek değil mi, dua ediveriyoruz. Tekrar okuyorum. Ma e'azzallahu bi cehlin kattu, ve la ezelle bi hilmin kattu, ve la nekasa malum min sadaka. Allah hiç kimseyi cehaleti sebebiyle yüceltmez, hiç kimseyi de yumuşak huyluluğuyla rezil duruma düşürmez, bir mal da sadaka vermekle eksilmez. 702. Ma ekrame şabun şeyhan lisinnihi illa kayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinni. Yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet edip saygıyla ikram eden bir genci Allah yaşlılığında ona böylece davranacak kişilerle karşılaştırır. Allahu Ekber. Kimilerine göre bu hadis, ihtiyarlara hürmet edip saygı ve sevgiyle hizmet eden gençlerin uzun ömürlü olacaklarına delalet etmektedir. Nasıl mı? Bir garanti belgesi gibi okumadınız mı şahsen? Bana öyle geliyor. Ne kadar güzel bir yorum. Bir genç, bir ihtiyara hürmet edecek, ihtiyarlığından dolayı, yaşından dolayı onu saygıya layık görecek, ikram edecek ona. Allah da yaşlılığında ona böylece davranacak kişilerle karşılaştırıp ona saygı duyulmasına, ikram edilmesine zemin hazırlayacak. Dolayısıyla o genç ihtiyarlayacak ki böyle gençler olacak çevresinde, ona saygı duyacak, sevgi besleyecek, ikram edecekler. Bu hadis bize gençle ihtiyar arasında bir köprü kurulmasını anlatıyor sanki. Ama enteresan bir köprü. İhtiyar ya, bazen ne dediğini bilmez ya da bildiği sözünü unutur, bir daha söyler. Allah rahmet ve merhametini lütfetsin. Bir hocayla tanıştırdılar, ziyarete gittik. Bir arkadaşıma Kur'an öğreten hocası. Hem de babasına da Kur'an öğretmiş, çocuğuna da, yani dededen toruna üç nesle Kur'an öğreten bir Kur'an-ı Kerim hafızı hocaefendi. Vefat etmiş duydum. Allah rahmet etsin. Ziyaretine gittik. Üç kişi. Yanında yaşı kendisine münasip bir hanımefendi vardı. Oturduk, dertleşiyoruz. Arkadaş hocasına nazlanıyordu. Sonra döndü, yanımdakine, yani üçüncü arkadaşa adını sordu. Söyledi, dua etti. Bana adımı sordu. Saffet dedim. Ve Saffati Saffa dedi. Beş dakika geçmedi. Bir daha adımı sordu. Aynı sureden bir iki ayet bir daha okudu. Galiba tam saymadım ama yarım saat kadar oturduk. 20 defa aynı soruyu sordu. Aynı ayetleri okudu. Hatta belki sondan 3-5 öncesinde hanımı dayanamayıp, "Hoca, sordun ya işte, adını söyledi ya, neden sorup duruyorsun?" diye, hani ona bu yaptığı işin biraz da anlamsız veya densiz dengesiz olduğunu hatırlatacaktı. "Teyze," dedim, "sen ne yapıyorsun? Anne senin yaptığın hoş oldu mu? Bırak sorsun, istediği kadar sorsun. O bir daha, o bir daha sormak istiyorsa sorsun, ne fark eder ki?" dedim. Bu benim onu sevgimden kaynaklanmıyor muydu, ne dersiniz? Yani bu ihtiyarı sevmeyeceksiniz de siz kimi seveceksiniz? Kendisi ayeti kafaya takmış, ayeti hatırlatacak bir şey duydu mu hemen o ayeti gündemde tutuyor, onu hatırlıyor, onu okuyor. Siz bu ihtiyarı sevmez misiniz? Allah geçmişlerimize rahmet ve merhametini lütfetsin, halen yaşayanlara da elbette, bundan sonra yaşayacak Müslümanlara da Allah'ın rahmeti çok, bol bol versin. Babam vardı. Piri fani haline gelmişti neredeyse. Yani camiye giderken bir ayağı diğer ayağının hizasına gelemeyecek kadar zor yürürdü. Elinde bastonu, sabah namazına giderken onu yere vurdukça çıkardığı tık tık sesine, komşularımızdan biri önüne çıkmışlar, hanım kızlar, "Dede, Allah için bize dua et, bak seher vaktidir, sen camiye gidiyorsun, Allah bize de kendi rızasına uygun hayatta kolaylıklar ihsan etsin" gibi dualar istemişler. O da eline diline geleni söylemeye çalışmış. Onların onu sevmesinin nedeni ola ki başka? Yani camiye gitmesi, bu işe devam etmesi. Ama hani camiler, bizim camiler, sizin camiler, gidebildiğimiz camiler, gidemediğimiz camiler tartışması mı? Siz ona devam edin isterseniz. Ben onu bilmiyorum. Çünkü ben babamı biraz biliyordum. Tuvalete gidecek kadar imkan bulmuş, derman bulmuşsa camiye de gidiyor. Ne zaman tuvalete gidecek hali imkanı kalmamışsa o zaman da camiye gidemiyordu. Artık siz anlayın gerisini. Söyleyin, bir ihtiyara hürmet, Ama bu ihtiyar, gençliğini bilirim, çok densizdi, ahlaksızdı. Peki şimdi de öyle mi? Pişman olmuş mu? Gidiyoruz bazen böyle ihtiyarlara. O kadar ciddi pişman ki, eyvah diyor adam. Boşa geçirmişiz. Ama bunu söylerken, şimdi ne yapması gerektiğini öğrenerek gayret ediyorsa, yani o boşa geçen hayatın telafisi adına daha bir can bulmuş, canlanmışsa, gayret etmişse, siz bu adama ne dersiniz? Hürmet etmeyecek misiniz? O zaman gençleri bırakalım. Onlara rahmet, şefkat ve merhamet göstermeyelim. Hep ihtiyarlara hürmet edelim, öyle mi? Öyle diyen kim zaten? Bir başka hadis vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece bunu demedi ki, kim ki kendisinden büyüklere saygı göstermez ya da kendisinden küçüklere de sevgi beslemez, Allah'ın istediği sevgiye layık görmezlerse onlar bizden değildir diyordu. Öyleyse şöyle toplumsal yapıyı bir kere daha göz önüne getirin. İhtiyarlara saygı duyacaksınız. Onların özel bir rahatlama evleri vardı. Senede bir günü oraya ayırıyorsunuz. İhtiyarlar günü. Yaşlılar gecesi diye bir gece düzenliyorsunuz. Onların gönlünü alıyorsunuz bir gecede. Ne müthiş bir hesabınız var. Allah 1'e 10, 1'e 700 veriyordu. Siz 1'e 365 katlıyorsunuz. Bir gecede 360 geceyi tamam devrediyorsunuz, bitiriyorsunuz, öyle mi? Söyleyin. Annesini sadece haftada bir gün ziyaret edenler. Babasını ayda bir ziyaret ettiğini çok bile sayanlar. Gidiyorum ama babam kafama göre takılmıyor ki, hep bildiğini okuyor. Tanrılık iddiasında zaten, ne dediğini bilmiyor diyenler. Annesinin gönlünü almayı ona şöyle ekonomik dünyadan bir şeyleri aktarıvermekle gerçekleşeceğini zannedenler. Ne dersiniz? Böyle bir saygı, böyle bir sevgi onları sanki gönlünü hoş etmek, ikram etmek anlamına gelir mi? Yani bu işin peygamber döneminde, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilinde ve ashabın uygulamasında bir yolu yordamı yok mu? İşte onları öğrenelim, ona göre ihtiyarlara, yani yaşından dolayı birilerine saygı duyalım elbette. Hem öyle ihtiyarlar varmış ki, sefere çıkmak, savaşa gitmek için atın üzerine duramayacak kadar ihtiyar, ama bağlanmasını istiyormuş. Olsun, ben yine de böylece gitsem diye. Yoksa biz böyle ihtiyarlar bulamadık da ondan dolayı mı saygı duymuyoruz? İyi ama onların yanlarındaki gençler gibi de değiliz biz, haberiniz var mı? İmam Ali Efendimiz radıyallahu anh'a birinde demişler ki, sen ne biçim insansın? Nasıl da karmaşanın babası oldun? Senin zamanında ne oldu bu toplum böyle? Biz duyuyoruz Ebu Bekir dönemini, Ömer dönemini. Ne kadar da güzel yaşıyormuş insanlar o zaman. Ama seninki neden böyle deyince, gayet rahat demiş ki, onların yanında biz vardık, benim yanımda siz varsınız. Konuyla doğrudan ilgili değil ama benimle mezara gitmesin diye söylesem, İmam Ali Efendimiz'den radıyallahu anh'ten bir söz duyarsınız. Ne dermiş? Çocuklarınızı kendilerinin devrine, yaşayacakları zamana göre eğitin, sizin zamanınıza göre değil. Ne kadar güzel, elhamdülillah, nasıl da aradığımız buydu diye eğitim kitaplarına yazıveriyorlar galiba. Heyhat, ben onların anlamak istediği gibi anlamıyorum. Yani, mesela, şöyle anlayışa izin var mı bu sözde? Sizin zamanınızda gitar yokmuştur, bağlama bilinmiyordur ya da çözmeden de insanların haberi yoktur. Evet, çocuklarınız ileride öyle bir dünyada yaşayacaklar ya, işte onlara bunu baştan öğretin, yarın yabancılık çekmesinler, değil mi? Öyle mi anladınız? Sizin zamanınızda bakkal dükkanları varmış, onların zamanında marketler olacakmış. Siz onları marketlere göre alıştırın, öyle mi? Sizin zamanınızda insanlar kılık ve kıyafette Allah'ı dinlerlermiş. Onların zamanında Allah dinlenmeyecek, peygamber dinlenmeyecekmiş. Ona göre hazırlayacaksınız, öyle mi? Ben hiç öyle anlamadım. Ya nasıl anladım? Sizin zamanınızda onlar çocuktur. Çocukluklarını yaşayacaklar. Gülecekler, oynayacaklar, mızıkçılık edecekler, ağlayacaklar, oyuncakları bazen olacak, bazen olmadı diye ağlayacaklar ama oyuncaklarını bozup kırıp yine ağlayacaklar. Olsun, onlar sizin zamanınızda çocuklardır ama onları kendi zamanlarına göre eğitin. Yani kendi zamanlarında onlar anne ya da baba olacaklar. Karı ve koca olacaklar. Onları ona göre eğitin ki acemilik çekmesinler. Farkında mısınız? Hiçbir kız çocuğu neredeyse anne olmaya, hanım olmaya hazır kılınmadan gelin oluyor, evleniyor ya da hiçbir oğlan çocuğu baba olmaya, koca olmaya hazır olmadan, eğitilmeden evleniyor. Elbette sıkıntı çekecekler çünkü Hazreti Ali Efendimiz'i dinlememişler. Tekrar okuyorum. Ma ekrame şabun şeyhan lisinnihi illa kayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinni. Yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet edip saygıyla ikram eden bir genci, Allah yaşlılığında ona böylece davranacak kişilerle karşılaştırır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.